Ayrım 18. Beklenen gün. Ertesi güne sakin ve huzurlu başladık. Günlerden pazardı ve beklenen an gelip çatmıştı. Buna rağmen hiç de heyecanlı değildik. Saat 9'da top sahasının ahşap kapısının önünde Willy ile buluştuk. Ona köprüdeki cesaret gösterimizden bahsetmediğimiz halde olanları anlamış gibiydi. Işıldayan gözlerimizden her şeyi okuyordu. "İyi etmişsiniz," dedi yalnızca. Sonra motosikletini atladı ve biz de onun bisikletlerimizle takip ettik. Sebener sokağına vardığımızda Bayern'in idman sahası çıktı karşımıza. Epey büyük bir sahaydı. Ve pazar olduğu için bomboştu. Önce nereye gideceğimizi şaşırdık. Fakat birden rakibimizle burun buruna geldik. Bayern genç takımı bizi yedek kulübesinde bekliyordu. Çantaların üstüne oturmuş sessizce bizi izliyorlardı. Önlerinden geçip soyunma odamıza ilerlerken hiç ses çıkarmadılar. Ama bakışları tüm hislerini açığa vuruyordu. Gazetede yazılanlar gururlarını ve şereflerini incitmişti ve bunu onarmak konusunda kararlıydılar. Yalnızca Rossi bakışlarını bizden kaçırıyor ve ayak uçlarına bakıyordu. Soyunma odasında sessizlik hakimdi. Yalnızca kıyafetlerin hışırtısı işitiliyordu. Formalarımızı sanki 40 yıldır giyiyormuş gibi rahatça geçirdik sırtımıza. Derken Willy bizi yanına çağırdı ve kadroyu açıkladı. Tabii ki Panter Markus kaledeydi. Onun önünde defansın ortasında Yuli, Huckleberry, Fort Knox duracaktı. Sonunda Maxi. Sağında ise dünyanın en sert şutlarını çeken Marlon 10 numaralı formasıyla görev alacaktı. Dünyanın en hızlı sağ açığı Fabi sağ kanatta, güneşle dans eden Yoyo ise ortanın solunda oynayacaktı. Forvet'te ise golcü Leon'un yeri hazırdı. Ardından Willy, Raban ve bana döndü. "Endişelenmeyin," dedi. "Bugün uzun bir maç yapacağız. Yoyo ve Fabi yorulduğunda sıra sizlere gelecek." "Ya ben?" dedi Yoka üzgün bir biçimde. Willy şaşırarak ona baktı. Yoyo bizden 3 yaş küçüktü ve ufacıktı. Bayern'e karşı hiç şansı yoktu. Buna rağmen oynamaya kararlıydı. Willy şapkasını yana kaydırdı ve alnını kaşıdı. "Sen benim yardımcımsın," dediyse de Yoka'yı tatmin edemedi. Bu yüzden Willy şefkatle ekledi. "Hem kim bilir, belki de sen bu maçtaki jokerimiz olursun." "Joker ne neyin nesi?" diye sordu Joka. "Kurtarıcı oyuncu gibi bir şey," dedi Willy. Yoka memnun olmakta kalmamış, üstelik sahaya takımın en önünde başı dimdik çıkmıştı. Sahadaki durum tamamıyla değişmişti. Bayern'in idman sahası boş değildi. Hepimizin aileleri gelmişti. Yoyo'nun annesi ve Penguin Edgar bile oradaydılar. Yalnızca onlar mı? Markus gözlerine inanamıyor ve onu çimdiklemelerini istiyordu. Uşak Edgar'ın yanı başında annesi dikiliyordu ve onun hemen yanında ise tam bir futbol düşmanı olan babası vardı. "Lanet olsun," dedi Markus dişlerinin arasından. "Bugün kaybedersek bir golf oyuncusu olmaktan asla kurtulamayacağım." Max ise babasının bakışları üzerinde hissediyordu. Babası tüm sporların, yani otogalericilerinin, benzin istasyonu sahiplerinin ve bilgisayarcıların ortasına durmuş parasını düşünüyordu. Bu para formalar için bankasından aldığımız borç paraydı. Tüm bunlar Leon'un umrunda değildi. Seyircileri görmezden geliyor ve rakiplerimizin gözlerinin içine dik dik bakıyordu. Bu sırada kenarda ısınma hareketleri yapan Brezilyalı yıldız Ribaldo, Leon'un bakışlarıyla karşılaşınca soğukkanlılığını korudu ve sanki tesadüfen oradaymış gibi davrandı. Şişko tütüncünün önünden geçerek sahaya çıktık. Onun alaycı bakışları umurumuzda değildi. Kendimize güvenerek ısınıyor ve düzgün şutlar çekiyorduk. Hatta bana öyle geldi ki Leon'un sert bir şutundan sonra Bayern'den idmanlarını ara verdiler. Belki de bizi orta noktaya davet eden hakemin düdüğüydü bunun sebebi. Kim bilir? Orta yuvarlaktaki buz gibi selamlaşmanın ardından Bayern Münih oyuna başladı. Çok sakin ve soğukkanlıydılar. Rossi rahatça topu durdurdu. Ağır ağır orta alandan kalemize doğru ilerledik. Sonra birdenbire topu şimşek gibi boşluğa gönderdi. Bayern Münih forveti tam penaltı noktası üzerine topla buluştu. Yuli geride kalmıştı ve Markus açığı kapattı. Çok iyi yer tutmuştu ve topu kurtaracaktı. Fakat forvet şut çekmekten vazgeçti ve topu sola yuvarladı. Orada fırtına gibi belirleyen Rossi topu durdurdu ve 90'a gönderdi. Herkes sustu. İlk dakikada yenik duruma düşmüştük. Tütüncü sırıtıyordu. Maxi ve Marcus'un babaları kafalarını kaşıyordu. Rivaldo ise keyifle ısınıyordu. Bir an içine donup kaldık. Fakat sonra aklımıza tahta köprüdeki cesaret gösterimiz geldi. Santra'ya koştuk ve oyuna başladık. Leon topu hızla Marlon'a gönderdi. O da sağ kanada uzun uzun oynadı. Orada bulunan Fabi topu diziyle kontrol etti ve Bayern kalesine doğru hücuma geçti. Hiç bakmadan boşluğa doğru bir pas attı. Aslına bakmasına gerek yoktu çünkü idmanlarda bunu birçok defa tekrarlamıştık. Fabi Leon'un nerede olduğunu biliyor ve hissediyordu. Meşin yuvarlakta buluşan Leon şut çekebileceğini zannetmişti. Ama bir anda Bayern'in üst savunma oyuncusu etrafını sardı. Çimler artık yeşil değildi. Leon çevresinde kırmızı formalı rakip oyuncuları görüyordu. Ve buna rağmen bizim takımdan kimse boşta değildi. Willi haklıydı. Bayern sahada sanki 28 kişiydi. Ve Leon bunu fark ettiğinde topu çoktan kaptırmıştı. Bayern Münih karşı atağa başladı. Top yine Rossi'deydi. O topu bu kez sağ kanada atmayı tercih etti. Topu kapayacağımızı hesaplasak da meşin yuvarlak üzerimizden geçti ve arkamıza düştü. Orada bulunan Bayern'in sol açık oyuncusu topu kafayla Rossi'nin önüne bıraktı tekrar. Ve Rossi bekletmeden çaktı voleyi. Top bu kez sağ köşede ağlarla buluşmuştu. Maç başlarıyla henüz 3 dakika olmuştu ve biz 2-0 yenik durumdaydık. Şişko Mişi ve onun azılı şampiyonlarına karşı bile bu kadar kötü duruma düşmemiştik. Onlardan sadece korkmuştuk. Oysa bu maçta yenilgimizin sebebi köprüde bıraktığımız korku değildi. Bayern Münih bizden daha iyiydi. Onlar gerçek bir takımdılar ve bu takımın beyni, kalbi ve motoru Rossi'ydi. Gizlice ona baktım ve irkildim. Rossi de beni inceliyordu. Ağır adımlarla kendi yarı sahasına ilerliyor ve gözlerini benden ayırmıyordu. Fakat bakışlarında alay değil, çaresizlik vardı. Derken sol ayağının üzerinde tökezledi. Rossi acıyla bağırarak yere çömeldi ve sonra da sahayı terk etti. Bu bizim için büyük bir şans diye düşündük. Leon oyuna başladı. Marlon'a geri pas atmak yerine Bayern kalesine doğru sürdü topu. Bayern oyuncuları üzerine çekti ve çalım attı. Ve sağdaki Fabi'yi oynadı. Fabi Bayern kalesine zımba gibi bir şut attı. Top 22 metreden dümdüz ilerledi ve sol dileğe çarptı ve ağlarla buluştu. Skor 2-1 olmuştu. Şans artık bize gülüyordu. Marcus topu tam iki kez Oliver Kahn gibi kurtardı ve ardından oyuna ben girdim. Topla buluşur buluşmaz sağ kanatta ilerledim ve Leon'a pas attım. Leon topuyla Raban'a yuvarladı. Raban tıpkı azılı şampiyonlarla oynadığımız maçta yaptığı gibi golü boş kaleye attı. 2-2 ezelim onları diye bizi kendi yarı sahamıza topladı Fabi. Buna rağmen Bayern oyundan kopmadı ve yine öne geçtiler. İlk yarının bitmesine kısa bir süre kala ceza sahasının hemen önünde Leon düşürüldü. Topun başına dünyanın en sert şutlarını çekebilen Maxi geçmişti tabii ki. Barajın üstünden sol 90'a fuza gibi bir şut gönderdi. Fakat Bayern kalecisi de hiç boş değildi. Topa uçtu ve iki eliyle yakalamaya çalıştı. Ancak bir hata yapmıştı. Maxi'nin şutları tutulamazdı. Ve en fazla yumrukla uzaklaştırılabilirdi. Bunu çok iyi bilen Leon, Müller gibi kalenin dibinde bekliyordu. Ve kaleciden dönen topu ağlara gönderdi. 3-3! İşte heyecan buydu. Hem bizim için hem de anne ve babalarımız için çok keyif verici bir skor. Marcus'un babası bile heyecanlanmıştı. Sponsorlar ve Maxi'nin babası pazarlık etmek üzere Willi'nin yanına geldiler. Yalnız iki şey epey bozulmuştu. Şişko tütüncü 3. purosunun ucunu çiğniyordu ve Giacomo Ribaldo her golden sonra suratını daha da asıyordu. İlk yarıyı bitiren düdüğün ardından sinirlerine daha fazla hakim olamadı. Isınma koşusunu yarıda bıraktı ve oğlunun yanına gitti.